Ayrım 16. Ama 245. gece olunca, iyiliklerine karşı beslediğimiz minnettarlığın yüreğimizde seçkin bir yeri olduğunu gösterecektir, demiş. Bunun üzerine iyi yürekli soylu kadın, hemencecik bayılmış olan nimeti kendine getirmeye çalışan hekime yardım etmeye koşmuş. Ve ona, benim iyi niyetimin ve bağlılığımın içtenliğine güvenebilirsiniz, demiş. Ve onları bırakarak hemen Nama'yı görmeye gitmiş. Ve onu yüzü sevinç ve sağlıktan ışık saçarken bulmuş. Yanına gülerek yaklaşmış ve ona, kızım, niçin daha başlangıçta annene güven duymadın? Ama yine de Küfeli Rebi'nin oğlu, tatlı ve güzel nimet olan efendinden ayrılmış olduğun için ruhundan kopan tüm yaşları dökmekte haklı idin, demiş. Ve genç kadının şaşırdığını görerek çabucak, benim ağzı sıkılığıma ve senin için beslediğim annelik duygularıma güvenebilirsin kızım. Sana yaşamımı tehlikeye soksam da seni sevgilinle birleştireceğime yemin ederim. Artık ruhun ferah olsun ve bırak yaşlı annen kendi bildiğince senin iyiliğin adına davransın, diye eklemiş. Bunun üzerine sevinçten ellerini öpen Namayı orada bırakmış ve içine kadın giysileri, mücevherler ve tam bir kılık değiştirmek için gerekli her şeyi koyduğu bir bohça hazırlamaya koyulmuş. Ve hekimin dükkanına giderek orada Nimet'e kendisiyle bir kenara çekilmesi için işaret etmiş. Bunun üzerine Nimet de onu dükkanın arkalarında bir yere götürmüş ve orada bir perdenin ardında planını öğrenmiş. Bunu mükemmel bulmuş ve kendisine açıklanan tertibe göre davranmaya karar vermiş. Bunun üzerine yaşlı kadın, Nimet'i getirdiği esvaplarla giyindirmiş. Sürmeyle gözlerini ve yanağındaki beni belirginleştirmiş. Sonra bileklerine bilezikler geçirmiş ve mücevherlerle donattığı saçlarını musul tülüyle örtmüş. Ve Nimet'i bu haliyle halifenin sarayında bulunan bütün kadınlardan çok daha güzel ve hayranlık verici bulmuş. Bunun üzerine ona, yaratan Allah'ına kurban olayım senin. Şimdi senin henüz bakire olan kızlar gibi bir yürüyüş tutturman gerek. Bunun için sağ kalçanı sol kalçan üzerine devirerek küçük adımlarla yürümeli ve kıçını da bilerek yeğeni sıçramalarla oynatmalısın. Buradan çıkmadan önce hele bu türlü yürüyüşün bir denemesini yap bakalım, demiş. Bunun üzerine Nimet dükkanda söz konusu tavırları yapmış ve bunu o denli başarıyla yerine getirmiş ki yaşlı kadın, maşallah artık bundan böyle kadınlar övünmekten kaçınmalılar. Bunlar ne harika kıç kıvırmalar ve ne göz kamaştırıcı kalça sallamalar. Bununla birlikte yaptığın şeyin hayranlık uyandırıcı olması için başını biraz daha eğerek ve gözlerinin ucuyla bakarak görünüşünü daha baygın bir hale getirmen gerek. Evet, bu şekilde çok iyi. Şimdi beni izleyebilirsin, diye haykırmış. Ve onunla birlikte sarayın yolunu tutmuş. Birlikte hareme ayrılan köşkün girişindeki kapıya yaklaştıklarında, baş hadımağası onlara doğru ilerleyerek, hiçbir yabancı kişi Emirül Mümininin özel buyruğu olmadan buraya giremez. Bu genç kızla birlikte çekil bakalım ya da yalnız başına içeri gir, demiş. Ama yaşlı kadın ona, senin o bilgeliğine ne oldu ey muhafızların tacı? Sen her zaman kibarlığın ve uygarlığın ta kendisiydin. Şimdi ise o çok hoş görünüşüne hiç uymayan bir tavır takınıyorsun. Bilmiyor musun ki ey kibar tavırlı kişi, bu cariye Efendimiz Halife'nin kız kardeşi Sitt Dahiye'nin malıdır. Ve Sitt Dahiye senin gözde cariyesine saygından uzak davrandığını öğrenirse işinden hatta başından olursun. Böylece sen kendi felaketini kendin hazırlamış olacaksın, demiş. Sonra soylu kadın, kadın kılığındaki Nimet'e dönerek ona, gel esire, bizim baş efendinin bu saygı noksanlığını tümüyle unut. Hanımına da sakın bir şey söyleme, haydi gel, demiş ve onu elinden tutarak içeri sokmuş. O da başını zarafetle sağa sola sallayarak gülen gözleriyle hadım ağasına baş sallatan işveli bir bakış fırlatmış. Bir kez harem havlusuna girince soylu kadın Nimet'e, oğlum, sana haremin arka taraflarında bir oda hazırlattık. Oraya bu edalı yürüyüşle ve yalnız başına gideceksin. Orayı bulmak için şuradaki kapıdan girersin. Önüne çıkan geçitten yürürsün. Sonra sola döner, sonra sağa ve tekrar sağa. Sırayla 5 kapı sayarsın ve 6.'yı açarsın. İşte gidip kendisine haber vereceğim, Nama ile buluşacağın oda orasıdır. Ben de daha sonra ikinizi muhafızların ve hadım ağalarının dikkatini çekmeden saraydan çıkartmanın yolunu arayacağım, demiş. Bunun üzerine Nimet geçide girmiş. Ama şaşkınlığı içinde gideceği yönü şaşırmış. Sağa dönmüş, sonra ötekine koşut bir geçide çıkan sola doğru yürümüş ve 6. odaya girmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 246. gece olunca demiş ki, 6. odaya girmiş. Böylece küçük bir kubbe oluşturacak şekilde yapılmış, yüksek tavanlı, duvarları hat sanatının en güzel örneğini oluşturan altın harflerle yazılmış ayetlerin süslediği bir salona ulaşmış. Burada duvarlara pembe ipekten kumaşlar asılmış, pencereler ince tüllerle donanmış, yerde de Horasan ve Kaşmir halıları seriliymiş. Taburelerde içi meyve dolu meyvelikler varmış. Yerdeki halı üzerinde üstü ipek örtülü tepsiler, içlerinde şekilleri ve hayranlık uyandırıcı kokularıyla en güç beğenir boğazlara bile lezzet verebilecek ve doğu kentlerinde hatta tüm dünyada sadece Şam'ın o denli cana yakın nitelikleri vermeyi bildiği ünlü hamur tatlıları bulunduğunu düşündürtüyormuş. Oysa Nimet bu salonda başına geleceklerden kuşkulanmadan bulunuyormuş. Salonun ortasında göze batan eşya olarak üzeri kadife kaplı bir taht varmış. Nimet geçitlerde görülmek korkusuyla dolaşmaktan kurtulmuş olduğundan gidip tahta oturmuş ve alın yazısını beklemiş. Orada bulunalı birkaç dakika olmadan kulaklarına kubbede yankılanan bir ipekli hışırtı gelmiş. Ve içeriye yan kapılardan birinden üstünde iç giysilerinden başka esvap bulunmayan ve yüzünde peçe ve saçlarında örtü olmaksızın şahane görünüşlü bir kadın girmiş. Onun ardında da ayakları çıplak, başının üstünde çiçekler ve elinde firavun incirinden yapılmış bir ut bulunan küçük sevimli bir köle varmış. Ve bu kadın Emirül Mümininin kız kardeşi Sitt Dahiye'den başkası değilmiş. Sitt Dahiye salonda yüzü peçeli olarak oturan kişiyi görünce onun yanına zarafetle yaklaşmış ve ona "Ey tanımadığım yabancı, sen kimsin? Ve hiçbir uygunsuz gözün göremeyeceği haremde niçin böyle peçene bürünmüş oturuyorsun?" diye sormuş. Ama çabucak ayağa kalkmış bulunan Nimet hiçbir şey söylemeye cesaret edememiş ve sessiz kalmayı yeğlemiş. Sitt Dahiye de ona "Ey güzel gözlü genç kız, bana neden cevap vermiyorsun? Eğer kardeşim Emirül Müminin tarafından saraya yollanmış bir esire isen, bunu bana çabuk söyle. Gidip senin için yardımda bulunayım. Çünkü benden hiçbir şey esirgemez," diye sormuş. Ama Nimet yanıt vermeyi göze alamamış. Sitt Dahiye de genç kızın konuşmasını orada bulunan ve gözleri fal taşı gibi açmış, bu denli mahcup olan peçeli kıza şaşkınlıkla bakan küçük köleden kaynaklandığını düşünmüş. Bunun üzerine, "Haydi nonoşum, sen git de kapının ardında dur ve içeri hiç kimsenin girmesine izin verme," demiş. Böylece küçük köle dışarı çıkınca Nimet'in iyice yanına gelmiş. O da büyük yeldirmesine daha sıkı sarılmaya kalkışmış. Dahiye, "Şimdi söyle bana ey genç kız, kimsin sen ve adın nedir? Ve Emirül Mümininin buyruğuyla yalnız benim girebileceğim bu salona gelişinin nedeni nedir? Benimle özgürce konuşabilirsin. Zira seni çok güzel buldum. Gözlerin de çok hoşuma gitti. Evet, gerçekten sana hayran oldum yavrum," demiş. Beyaz ve zarif bakireleri aşırı derecede seven Sitt Dahiye, yanıt beklemeden genç kızı belinden tutup kendine çekmiş ve elini okşamak için göğüslerine götürmüş. Öteki eliyle de giysisinin düğmelerini çözüyormuş. Ama genç kızın göğsünün bir delikanlının bağrı kadar düz olduğunu görünce şaşırıp kalmış. İlkin irkilmiş, sonra yaklaşıp işi açıklığa kavuşturmak için esvabını kaldırmak istemiş. Nimet onun bu davranışını görünce konuşmanın daha doğru olacağını düşünmüş ve Sitt Dahiye'nin elini dudaklarına götürerek ona Ey hanımım, kendimi tümüyle senin iyilikseverliğine terk ediyorum. Ve beni kanatlarının altına alarak koruman için yalvarıyorum, demiş. Sid dahiye, tüm gücümle bunu yapacağım. Haydi konuş, demiş. Nimet de, ey hanımım, ben genç kız filan değilim. Adım Küfeli Rabi'nin oğlu Nimet'tir. Ve buraya yaşamamı tehlikeye sokarak gelmişsem, Küfe valisinin benden kaçırdığı ve cariye olarak Emirül Mü'minine gönderdiği karım Nama'yı görebilmek içindir. Peygamberimizin yaşamı üzerine, hanımım, senden esirine ve eşine acımanı diliyorum, demiş ve gözyaşlarına gömülmüş. Sid dahiye hemen küçük köleyi çağırmış ve ona, çabuk nonoşum, Nama'nın dairesine koş ve ona, hanımım dahiye seni çağırıyor de, demiş. Sonra da Nimet'e dönüp, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 247. gece olunca, sonra da Nimet'e dönüp ona, ruhunu serin tut delikanlı, seni ancak mutluluklar bekliyor, demiş. Bu sırada yaşlı kadın Nama'yı bulmaya gitmiş ve ona, çabuk beni izle kızım, kocan kendisi için hazırladığım odada, demiş. Ve onu heyecandan sapsarı, Nimet'i bulacağını sandığı odaya götürmüş. Ama onu orada bulamayınca dehşete düşmüşler ve çok kederlenmişler. Yaşlı kadın, kesinlikle geçitlerde yolunu kaybetmiş olmalı. Sen kızım, hemen dairene dön, ben gidip onu arayayım, demiş. İşte tam bu sırada küçük köle Nama'nın dairesine girmiş, onu titrerken ve iyice sararmış olarak bulmuş. Köle ona, ey Nama, hanımım Sid dahiye seni istiyor, demiş. Bunu duyan Nama, kendisinin de sevgilisinin de mahvolduklarından hiç kuşku duymamış ve sarsılarak çıplak ayaklı narin küçük kızı izlemiş. Ama salona henüz girdiği sırada halifenin kız kardeşi yanına gelmiş ve dudaklarında gülümsemeyle elini tutup onu hep peçeli olarak bekleyen Nimet'in yanına götürmüş. Ve ikisine birden mutlu olun, demiş. Ve iki genç o anda birbirlerini tanımışlar ve birbirlerinin kollarına baygın düşmüşler. Bunu gören halifenin kız kardeşi yüzlerine gül suyu serpmiş. Onları yeniden kendilerine getirmiş ve yalnız bırakıp dışarı çıkmış. Bir saat sonra da geri dönmüş. Onları oturmuş birbirine sımsıkı sarılmış ve kendi iyiliğinden dolayı gözleri mutluluk ve minnet yaşlarıyla dolu olarak bulmuş. Bunun üzerine onlara, şimdi bize mutluluğunuzun sonsuza dek sürmesi dileğiyle hep birlikte içerek şenlik yapmak gerekir, demiş. Ve hemen bir işaretle gülüp duran küçük köle bardakları nefis bir şarapla doldurup onlara sunmuş. İçmişler ve Sid dahiye onlara, birbirinizi ne çok seviyorsunuz. Herhalde aşk üzerine çok güzel şarkılar biliyor olmalısınız. Bunlardan birkaçını okumanızı çok isterdim. Alın şu udu ve karşılıklı olarak onun ağacının ruhundan kopan tatlı sesleri duyurun bana, demiş. Bunun üzerine Nimet ve Nama, halifenin kız kardeşinin elini öpmüşler ve düzen verdikleri utla karşılıklı olarak şu harika dizeleri okumuşlar. Sana ince örtümün altında Küfe'den çiçekler, güneşin altınıyla daha da tozlanmış meyveler getirdim. Sudan'ın tüm altını senin tenindedir. Ey sevgili, güneşin ışığı saçlarında ve Şam'ın kadifesi gözlerindedir. İşte karşındayım. Ilık akşamların uygun kıldığı saati sana getiriyorum. Hava yeğenidir, gece yumuşak ve saydamdır. Ve bize yaprakların ve suların sesi gelmektedir. Karşımdasın, karşımdasın ey benim gece dolaşan ceylanım. Gece tümüyle gözlerinin ışığıyla boğuldu. Ah, deniz üzerinde sarhoş bir kuş gibi gözlerine dalıyorum. Biraz daha yaklaş bana ve gel dudaklarım üzerindeki gülleri derle. Sonra bırak, beni çeneğime yavaşça kayayım. Omuzlarımdan topuğuma kadar senin için çırılçıplak kalayım. Ah sevgilim, işte karşındayım. Ay ışığından oluşmuş etimin gizli meyvesi. Bildiğin olgun şeklini alıyor. Gel, tüm deniz gözünde belirecek. O deniz ki çalkanması kuşları sarhoş eder. Bu şarkının son nameleri, mutluluktan baygın Nama'nın dudaklarında sönerken, Birdenbire perdeler açılmış ve halife salona girmiş. Onu görünce üçü birden derhal ayağa kalkmışlar ve önünde yeri öpmüşler. Halife hepsine gülerek bakmış ve gelip halının üzerine, ortalarına oturmuş ve küçük köleye bardakları getirmesini, şarap koymasını buyurmuş. Sonra hep birlikte namanın sağlığına kavuşmasını kutlamak için içelim demiş ve altın kupayı kaldırıp gözlerinin aşkı uğruna ey nama demiş ve içkiyi ağır ağır içmiş. Sonra bardağı yere koymuş ve tanımadığı örtünmüş esirenin varlığını fark ederek kız kardeşine ''İpek örtüsünün altında yüzü bana çok güzel görünen bu genç kız da kim?'' diye sormuş. Sittahiye de ''Bu namadan ayrılamayan bir arkadaşıdır. Çünkü o olmadan kız ne ağız tadıyla yemek yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyor.'' diye yanıtlamış. Bunun üzerine halife delikanlının yüzündeki peçeyi kaldırmış ve güzelliğini görerek şaşkına dönmüş. Gerçekten Nimet'in yanaklarında henüz sakal yokmuş, çenesi üzerinde tatlı bir gülümsemeyle beliren misk damlası deyimiyle burada ben ima ediliyor. Dışında sadece beyaz tenine tapılası bir gölge oluşturan ayva tüyleri varmış. Halife bunu görünce son derece keyiflenerek, aman ya Rabbi, ey dahiye, bu akşamdan tezi yok, bu yeni genç kızı da odalık olarak alacağım. Ve namaya olduğu gibi ona da güzelliğine yaraşır bir daire ve nikahlı eşim olarak birçok ev bağışlayacağım, diye haykırmış. Sittahiye de, tabii ki kardeşim, bu genç kız senin şanına yaraşır bir parçadır, diye cevap vermiş. Sonra da, birdenbire aklıma bilginlerimizden birinin yazdığı bir kitapta okuduğum bir öyküyü anlatma fikri geldi, diye eklemiş. Halife de neymiş o öykü diye sorunca Sittahiye şunları anlatmış. Bil ki ey emirül müminin, Küfe kentinde adı Rebi'nin oğlu Nimet olan bir genç yaşarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 16. ayrımın sonu. Sayfa 166.